Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz.
Programımızın bu haftaki konu Doçent Doktor Abdullah Demirtaş. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Abdullah Hocam, bugünkü program konumuz, ortak noktamız çocuklar ve ortopedi. Çocukların ortopedik problemleri ya da ortopedinin çocukla ilgilenen kısmı diyelim. En önemli kısımdan başlayacağız Abdullah Hocam şimdi. Niye en önemli kısım? Çocuk ve ortopedinin bir araya geldiği, işte tümörler, kanserler de var. İşte kazalar, travmalar da var. İnsanların sakat kaldığı, yürüyemediği çok ciddi hastalıklar da var. Ama çok şükür çok nadir görüyoruz. Bizim açımızdan çok önemli şey, çok sık gördüğümüz bacağı ağrıyan çocuk, aksayan çocuk, topallayan çocuk. Şimdi biz çocuk hekimi olarak baktığımız zaman bizim aklımıza ilk bir çocuk topallıyor dedikleri zaman, hani yüzdesi kaçtır bilmem ama yani löseminin sıklığı kaç? Löseminin sıklığı kaç ve kaç çocukta topallamayla, aksamayla gelir? Dediğim gibi rakam veremem ama bir çocuk bize aksıyor, topallıyor diye gelince aklımıza ilk bu çocuk lösemi olmasın gelir. Sonra kemik tümörleri aklımıza gelir. Bir sürü ciddi şey gelir ve sonuçta çok şükür hiçbir şey çıkmaz her zaman. Bunu tabii böyle söyleyince aileler de buna göre alert oluyorlar. Her aksayan çocuk acilde bitiyor. Her aksayan çocuk sabah ilk hasta olarak kapıda bitiyor. Şimdi hocam niye aksar çocuklar? Niye yürürken zorlanırlar?
Öncelikle tabii aksayan çocuğu tanımlamak gerekiyor. Aksayan çocuğu tanımlamak için de yürümenin tanımlanması gerekiyor. Biz yürümeyi bir yerden bir başka yere hareket etmek amacıyla simetrik ve ritmik olarak birbirini takip eden fazlardan oluşan her iki bacağın kullanılmasıdır diye
tabir edebiliriz. Çok teknik oldu Abdullah Hocam. Yani yürüyüp gidiveriyor çocuklar, işte biz görüyoruz bunu. Sonra?
Evet, yani burada aksamada çocuğun bu yürüme döngüsünde bir sapma söz konusu ve sonuç olarak topallama söz konusudur. Aksama bizim için de gerçekten ortopedistler için de çok önemli. Bu bazen basit, önemsiz ve geçici bir problem olabilirken bazen de sakatlıklara ve hatta bazen hastanın hayatını tehdit eden durumlara kadar yol açabilen bir durumdur. Dolayısıyla bizler de aksamayı önemseriz ve maksimum tetkikten geçirmekte özen gösteririz.
Peki ama şimdi şöyle Abdullah Hocam, aksamak topallamak denebilir mi?
Evet.
Ya da şöyle mi? Yani normal yürüyüşün üzerine göze batan her şey diye çevirsek.
Ya o bahsettiğim yürüme döngüsünün bozulması, her türlü bozulması.
Peki mesela düz taban, düşük taban basarken içe basıyor. Aksama sayılıyor mu?
Tabii. Bu da bir çeşit aksama.
Peki bu oraklayarak yürüme, paytak yürüme, ayakların içi göstermesi şekli, bunların
tabii
hepsi
ki
aksama o zaman.
Tabii ki.
Çok şükür bunların çoğu basit sebeplerden kaynaklanır genelde. Peki en ciddi sebep ne olur? Aksayan çocukun altından ne çıkar?
Yani bizim en çok korktuğumuz şey tümör ya da bir enfeksiyon gibi.
Sık mıdır?
Yok, Allah'tan sıklığı çok azdır. Ama tabii olduğu zaman hayat tehdit eden bir durum olduğu için her hasta biz tümör de varmış gibi davranırız açıkçası.
Şimdi doğrusu bizde de aynı mantık vardır. Yani bir hasta aksi ispatlanana kadar olabilecek en kötü tanı neyse odur. Yani en basit sinüzit, tonsilit çıkacağını bildiğimiz çocukta bile menenjit olur mu diye bir ense sertliği bakarız illaki. Belli tonsillittir çocuk ama bakmakta mani yok. Sizde de o zaman durum aynı şekilde. Her aksayan çocuk aksi ispatlanana kadar en ciddi hastalıktan başlanır.
Evet.
Peki ne zaman gelsin aileler size? Hangi aksamalar acile gelmeli, ortopediye gelmeli?
Aslında akut aksamalar daha bizi alert eder. Yani
akut
çünkü
derken sabah yani kalktı aksıyor mu?
Aniden başlayan mesela uyandığında, sabah kalktığında aniden basamadığın, ayağın üzerine basamadığını ifade eden durumlar bizim için akut durumlardır. Ya da işte bir travma sonrası düşme, bunlar
ama akut travma geliş sonrası aksama çok önemli mi sizce Abdullah Hocam?
Önemli tabii.
Yani sebebi belli ama nasıl olsa, hani biraz sabretsek.
Sebebi belli ama sonuçta aksamanın en sık sebebi o. Hani aksama başlığı altında inceleyeceğimiz en temel konulardan bir tanesi travma.
Peki her yaşta görülür mü? Yani yeni doğan bebek, yani bir yürüyebilen bebek öyle söyleyeyim. Yani 1,5 yaşında bebek de aksar mı veya 2 yaşında mı aksar? Yani, ne zaman aksıyor demek lazım?
Yani yürümenin başladığı andan itibaren biz çocuk, bunda bir patoloji varsa buna aksama diyoruz.
Bu çocuk düne göre bugün tuhaf yürüyor.
Evet.
Doğru cümle bu diyorsunuz.
Evet.
Ama çocuğun her yaşında olabilir diyorsunuz.
Tabii. Önemli olan burada tabii her yaşta olabilir de bazı aksama sebepleri bazı yaşlara daha sık görülür.
Nasıl ayırt ederiz bunları?
Yani onun ayırt etmenin birçok yöntemi var. Öncelikle biz kabaca 3 ayrı gruba ayırırız bu aksama sebeplerini. Ağrıdan kaynaklanan bir aksama olabilir.
Ya da
tabii
sakınıyor çocuk, aslında hiçbir şey yok ortada.
Evet. Ya da işte güçsüzlükten dolayı bir aksama olabilir. Ya da işte omurga ve bacaklardaki yapısal ve mekanik bazı problemler aksamaya sebep olabiliyor. Bunlar tabii 3 ana başlık. Bu başlıklar altında birçok sebep var. Bunları konuşmadan önce biz genel yaklaşım olarak bakacak olursak, bu hastalar aslında bize tanısı konması zor olan hastalardır. Yani travma gibi ciddi net bir
öykü varsa
işimiz kısmen kolay olsa da genel olarak bunların tanısını koymak zordur. Bu çocuklar aynı zamanda küçük yaşta olduklarından dolayı ya konuşamazlar ya da şikayetlerini tam olarak anlatamazlar. Bu yaş grubunda bir de hekim korkusu nedeniyle detaylı muayene yapmak da zor. Oldukça
hatta
zordur ki.
Hatta şikayetini inkar edenler bile oluyor.
Aynen öyle. Bir de zaten bu çocuklar henüz yürümeyi yeni öğrendiği için denge kurmakta zorlanırlar ve yürüme koordinasyonu tam olarak yapamazlar. Bir de bunu patolojik mi değil mi olarak algılamak, hani özellikle yürümeye yeni başlayan çocuklarda ki hastaların ailelerin birçoğu anormal mi diye bize gelir. Aslında normal bir yürüyüştü de aksayarak yürüdüğü için, yeni yürüme dengesini oluşturduğu için aksama diye gelebilir.
Peki kaç yaşından sonra bir çocuğun çok düzgün yürümesini bekleriz?
Ya 18 aydan sonra artık hani yürümenin tamamlanması gerekir ama tabii bu 3 yaşına kadar hani denge problemlerinde
kabul edebiliyoruz.
Evet. Hasta geldikten sonra yani bir şekilde biz hastanın kendisinden hikaye almaya çalışırız tabii ki, eğer yaşı müsaitse. 5-6 yaşındaki bir çocuğun dedikleri bizim için tabii önemlidir ama onun halindeki hastalarda genellikle aileden biz yardım alırız. Ailenin vermiş olduğu öykü bizim için önemlidir. Onun halinde hastayı tabii muayene odasına gelir gelmez yürütmek, çocuğa fark ettirmeden yürütmek, serbestçe hareket etmesini sağlamak bizim için oldukça yararlıdır. Yine hastalığın muayenesinde ne zamandan beri var olduğu, biraz önce bahsettiğimiz gibi akut mu, kronik mi, yani ani mi gelişen yoksa uzun bir zaman içerisinde gelişen bir durum.
Hangisi daha Abdullah Hocam? Yani haftalardır bu çocuk ağrıyor deyip uzaması mı daha korkutucu geliyorsa, ya bir aslında, anda gelişmiş olması
aslında
mı?
Aslında yani sebebe göre değişir. Mesela bir anda gelişen bir kırık sonuçta ciddi bir durumdur ama tedavisi daha kolaylıkla yapılabilen bir durumdur. Ama romatizmal bir hastalık ya da bir tümöral oluşum, bir kansere bağlı yavaş yavaş gelişen bir durum olması durumunda olduğu durumlarda ise iş belki hemen tedavi edilmesi gerekmeyebilir. Çok o anda tedavi edilmesi gereken bir durum olmaz ama sonuçları bakımından tabii ki bir tümör.
İkisine garantisi yok yani, ikisinden de kötü bir şey.
Evet, yani olayın akut ya da kronik olması bize önemli ya da önemsiz olması konusunda net bir şey söylemez. Hmm. Biz hasta geldiğinde işte hastaya ne zamandan beri olduğu, işte aksamanın tipi, bazı aksama tipleri bazı hastalıklarda bize bilgi verir. Mesela iltihaplı olan bir hasta, kalçasında iltihap var diyelim veya kemik iltihabı var. Böyle basma fazı dediğimiz yürüyüşün iki temel fazı vardır. Duruş ve salınım fazı. Bu duruş fazında o fazı kısa tutar. Yani basar çeker hemen o ayağına çünkü ağrısı vardır. Mesela o bize bir iltihap konusunda
dokundurmak istemez.
Bize fikir verir. Yine ateşi olup olmadığı bize bir fikir verir. Bir tümör oluşum ya da bir enfeksiyon konusunda ateş bize oldukça yol göstericidir. Yine ek hastalığı var mı? Bir kan hastalığı var mı yok mu? Bunlar bize yardımcı olur. Ya da bir ilaç kullanıyor mu? Steroid dediğimiz mesela halk arasında kortizon dediğimiz ilaçlar kemiklerde bazen erimeye, çürümeye yol açabilir. Bunlar da aksamanın diğer sebepleri arasındadır. Bu genel olarak hastanın hikayesini ve fizik muayenesini yaptıktan sonra çeşitli gerekli görüldüğünde çeşitli kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri koyarak tanıyı koymaya çalışırız. Ve bunu ayrıntılamaya, bu aşamadan sonra ayrıntılamaya çalışırız.
Mesela şimdi şöyle Abdullah Hocam, ağrı ile gelmiş, ağrı ve aksama var. O zaman ne düşünürsünüz mesela?
Evet, aslında en çok gördüğümüz...
Ya da ağrı nerede olursa, dizde mi ağrı olur, kalçada mı olur, nerede ağrı?
Her yerde ağrı olabilir. Yani bazen mesela yansıyan ağrılar olur. Hastanın belindedir ana problem ama kalça ağrısıyla gelir bize. Dolayısıyla yani bir yere odaklanmamak lazım. Tepeden tırnağa biz hastayı soyarız, küçük çocukları. Aslında tüm genel olarak hastalarda öyle bir yaklaşım fizik muayenesinde genel bir durumdur. Bu hastalarda tepeden aşağı soyarız ve ağrının kaynağını araştırmaya çalışırız muayeneyle. Bu bir travma sonucunda dediğim gibi olabileceği gibi işte kalçanın geçici sinoviti dediğimiz yani ya da toksik sinovit dediğimiz bir çeşit vücutta olan başka bir probleme yani viral bir enfeksiyona ikinci gelişen durumlar olabilir. Ya bir enfeksiyon olabilir ya da işte pertes dediğimiz biraz sonra ayrıntılandırabileceğimiz başka hastalıklarda akut ağrılı ya da tümöral oluşumlar. Akut ağrılı.
Yani gene tümöral oluşumlar akla geliyor burada.
Evet, ağrının sebep olduğu aksamaların nedenleri arasında sayılabilir.
Ama gene de herhalde en çok sebep travmaya bağlı olanlardır.
Evet, travmatik aksama her yaşta en çok gördüğümüz aksama.
Yetişkin dahil buna.
Tabii. Burada hasta işte sıklıkla düşme, çarpma, burkulma ya da işte bir şey yabancı bir cisim battı. Hikayesiyle zaten bize gelir. Bunları tanı koymak kısmen kolaydır. Bu çocuklarda ateş genellikle olmaz. Ayağa kalktıklarında ya da yürürken ya da işte bazen istirahatta bile ağrı vardır. hastanın dediğim gibi her tarafı gözden geçirmesi gerekir. Elle muayene edilmesi gerekir. Ciltte bir sıyrık var mı, morar mı? Küçük işte bir iğne, yabancısının batan bir yer var mı? Aşırı bir hassasiyeti var mı? Bunlara hastada biz muayenede bakarız. Burada tabii bazen öyküyle hastanın travması arasında bir uyumsuzluk vardır. Biz çocuk istismarı ya da işte dövülmüş çocuk...
Bu ara çok meşhur.
Dövülmüş çocuk sendromu dediğimiz bir durum var. Çocuk istismarının bir parçasıdır aslında bu. Bazı hastalar işte basit bir travma anlatır ama çocuğun multiple çok sayıda kırığı vardır.
Bir de uyumsuzdur, anlamsız yerlerde.
Anlamsız, evet. Çeşitli beklenmeyen kırıklar olduğunda bunları aklında tutmak gerekir. İşte çelişkili ifadeler olduğu zaman, hele de 5 yaşın altındaysa ki bu dövülmüş çocuk sendromunun çoğu 5 yaşın altında, %80'i 5 yaşın altında görülen çocuklardır.
Ama burada vazife daha çok tabii şey, hekim arkadaşlarımıza düşüyor. Elbette. Zaten getiren şahıs muhtemelen müsebbip olan şahıs.
Çoğunlukla yani o anda bir sinirle insanlar bir travmatize edebiliyorlar. Daha sonra gerek pişmanlık gerek hukuk endişelerden dolayı çocuğu yine getirenler veli yakınları oluyor. Bunlar da önemli olan uyanık olmak.
İşte enteresan, sevimsiz de bir durum. Çocuk geldi, ağlayarak geldi. Üstüne basamıyor. Bir morluk çürük var, travma yok diyor. Aslında var belli görüntüde.
Sadece morluk çürük olması da değil. Yani bir de mesela bu çocuk istismarındaki morluklar, çürükler değişik evrelerde olur. Mesela hastada birçok kırık vardır. Kırıkların bir kısmı daha önce de aynı şeyi yaşadığı için çocuk.
Evet, biri morluk, biri kaynama, biri kahverengidir cilt lezyonlarında.
Evet, yumuşak doku lezyonlarında böyle renk değişik farklılıkları olabilir. Yine kırıklarının bir kısmı kaynama aşamasındadır. Diğeri yeni akut kırıktır. Yani biz onu röntgen çektirerek anlayabiliyoruz. Sonra. Dolayısıyla ya da işte kırığı çok tipiktir. Mesela biz eklemlere yakın bölgelerdeki çocuklardaki kırıklarda özellikle 5 yaşın altındaysa çoklu kırığı varsa ya da işte böyle costa dediğimiz göğüs kafesi kemikleri kırıklarında, bu sternum dediğimiz kemikte ya da scapula dediğimiz kürek kemiği kırıklarında ve geniş kafatası kırıklarında biz bunların çocuk istismarı olabileceği konusunda mutlaka hekim olarak şüphe duymakla yükümlüyüz. Ve bunlar da olayı adli boyutuyla da incelemek gerekiyor.
Boyut, evet.
Niye önemli bu? Olay sadece o anda bitmiyor maalesef. Bu çocuklar tespit edilmediği durumda.
Alçal gönder, aynısı devam.
Yani %50'ye varan oranlarda tekrarlıyor. Hatta %5 ile 10 arasında ölüm riskinin olduğuna dair çeşitli çalışmalar bildirilmiş. Dolayısıyla bu konuda uyanık olmamız gerekiyor. Yani bunu tespit ettikten sonra travmatik hastaları, işte çocuk istismarı tabii çok nadir gördüğümüz durumlar ama
çok
dediğim
şükür.
Gibi akılda tutmamız gereken durumlardan bir tanesi. Hastayı tanısını koymak kolay.
Tedavisi de kolay.
Tedavisi de kolay. Yani radyolojik yöntemiyle koyuyoruz tanısını röntgen çekerek ve işte duruma göre istirahat, sadece basit bir istirahat ya da işte ağrı kesiciyle takip edebildiğimiz gibi hastanın kırığının şekline göre alçıya da gerekirse ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Bu travmatik aksamayla gelen hastaları. Bir diğer durum, biraz önce kabaca bahsetmeye çalıştım. Geçici sinovit dediğimiz...
Hah, işte başımızın belası.
Ya da toksik sinovit dediğimiz durum.
Çok fazla
durum.
Görüyoruz Abdullah Hocam.
Gerçekten de 3-10 yaş grubundaki hastalarda çok sık görüyoruz. Bu aksamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Burada genellikle son 1-2 gündür kendiliğinden başlayan bir aksama ve ayağın üzerine basamama şikayeti geliyor.
Ama şöyle Abdullah Hocam, hasta direkt bu çocuk çok iyiydi. Geçen hafta içi bir grip nezle oldu ya da bağırsak iltihabı geçirdi.
Evet.
Tam düzeldi, ayaklanmıştı, şimdi de topallamaya başladı. Ama çocuk net topallıyor Abdullah Hocam. Aralıksız yani 1 milyon adım atsa 1 milyonunda da çok net topallıyor. Ve böyle gözünüze baktığınızda adamı bir sevimsiz bir mutsuzluk hissi oluşturuyor.
Doğru. Yani bu hastalar gerçekten son bir ay içerisinde genellikle viral enfeksiyonlara sekonder bir geçici eklem tutulumu. Biz buna eklem nezlesi de diyoruz. Yani eklem içerisinde
güzel bir tabirmiş.
Eklem içerisinde bir sıvı oluşuyor. Ve bu sıvı çocukta ağrıya ve hareket kısıtlığına yol açıyor. Allah'tan bu ağrı ve hareket kısıtlığı biraz daha tipik. Biraz sonra bahsedeceğim eklem iltihaplarına göre.
Şimdi tipik derken Abla Hocam nasıl ayırt edeceğiz? Buyurun.
Yani hasta bir kere tek taraflı bir tutulum oluyor genellikle bunlarda. Bir öyküsünde bahsettiğim gibi
enfeksiyon öyküsü var.
Ateş yok. Genel durumu iyi. İştahsızlığı yok. Ve hareket kısıtlılığı eklem iltihaplarındaki olduğu gibi böyle çok belirgin, dokundurtmayacak kadar değil. Dolayısıyla bize kabaca ve bu gerileme meyilinde. Yani mesela
kaç günde düzelir Abdullah Hocam?
Genellikle 7-10 günde tamamen düzelmesini bekliyoruz.
Tetkik şart mıdır, gerekir mi?
Tabii yani gerekir. Bunlarda tabii biz ön tanı olarak toksik sinoviti düşünürüz belki ama eklem iltihabı olabilir, mikrobik bir iltihap olabilir, tümör olabilir, birçok şey olabilir. Onlar en azından ekarte etme adına
her ne kadar... Ultrason mu, kan tahlili mi?
Ultrason eklemdeki sıvıyı bize göstermesi açısından kabaca bir fikir veriyor aslında. Net bir şey söyletmiyor. Kan tetkikleri, romatizmal hastalıklar açısından bize veya işte enfeksiyona sebep olan iltihapları göstermesi açısından onları ekart etmemize yarıyor. Dolayısıyla hepsi, yani röntgen, ultrason, kan tetkik, bunları yapmak gerekir. Bunlar hepsi temiz çıktıktan sonra gönül daha rahat bir şekilde.
Ağrı kesici ibuprofen.
Aynen öyle. Hastayı istirahat alıp ağrı kesicilerle takip
ediyoruz. İstirahat şart mıdır?
İstirahat şarttır yani genellikle.
Çünkü bir çocuktan bahsediyoruz Abdullah Hocam. Bana et desen ben ederim de çocuğu zapt et desen o çok zor bir şey.
Gerçekten de zor ama yani aklı eğer çocuk olduğu sürece.
Mutlak yatak istirahati mi?
Mesela yok, mutlak yatak istirahat değil. Yani aktivite kısıtlaması diyelim. Hani gidip de o çocuk zaten top oynayamaz ama ev içerisinde ihtiyaçlarını görecek kadar tabii ki dolaşabilir. Ama gidip de dışarı çıkmasına.
Ya da şunu söyleyeceğiz. İstiyorsan dolaş. Hastalığın süresi uzar.
Anlatabiliyorsanız
en güzel. Tehditler anlayacak çocukta.
Evet.
Peki bu geçici tenosynovit evet, işin kolay kısmıydı Abdullah Hocam, koyduk kenara. İşin ciddi kısımlarına gelelim
şimdi. İşin daha ciddi kısımları aslında eklemin iltihabı. Biz buna septik artrit diyoruz.
Yani nasıl bademcik iltihabı oluyorsak eklem iltihabı da oluyor.
Eklem iltihabı mikrobik da oluyor.
Mikrobik de olabilir bu dümdüz.
Mikrobik oluyor zaten eklem iltihabı.
Peki mikrop nereden geliyor bu Abdullah Hocam?
Eklem mikrop yani mi? Eklemin çevresindeki travmadan sonra da gelişebilir. Mesela bir sıyrık vardır, o ekleme yani bir şekilde ulaşabilir oradan. Cilt yoluyla ama sıklıkla biz daha çok kan yoluyla ulaşmak.
Başka bir yerdeki
evet mesela yine daha çok bunlar bakteri dediğimiz gruptan bakteriyel enfeksiyonlardır. Mesela boğazda enfekte olmuştur. Buradan vücuttaki kan yoluyla eklemlere yayılım olabilir.
Şikayet ne olur Abdullah Hocam?
Bunlarda çocuk yürüyemiyor ve genellikle beraberinde ateş oluşuyor.
Ve bir de daha sevimsiz yürüyemiyor diyorsun.
Tabii yani tabii çok daha dokundurtmuyor hiç. Yani mesela dizinde bir eklem iltihabı olan bir kişiye dizini kır desek veya kırmaya çalışsak çocuk şiddetli bir şekilde tepki gösterir, kıramaz, bağırır ve ağlar.
Çünkü o geçici tenosinovitler genelde ağrı olsa da böyle bir yürüme eğiliminde oluyorlar. Yürüyemek istiyor, beceremiyor. Bunlar hiç elletmiyorlar.
Aynen öyle. Tabii bunlar %100 değil ama genellikle bu şekildedir. Yine bu hastalarda dizinde mesela tutulan ekleme özellikle yüzeyel bir eklemse ki en çok diz, kalça, omuz ve ayak bileği eklemleri tutulur. Bunlar arasında diz ve ayak bileği eklemleri kısmen daha yüzey olduğu için bunlarda şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ellemekte sıcaklık hissi bunlar da alınabilir. Yine ultrason bizde eklemde yine sıvının olduğunu bize yardımcı göstermesi bakımından yardımcıdır. Ama burada daha çok kan tahlili, sedimentasyon, CRP dediğimiz, hemogram dediğimiz.
Kültür alıyor musunuz, sıvı alıyor musunuz Abdullah Hocam orada?
Bu kan tahlillerinde anormallik varsa ve cihazların kliniği de gerçekten bize septik artrit dediğimiz eklem iltihabını düşündürüyorsa.
Dur, şöyle diyeyim Abdullah Hocam, anormallik var derken bu çocuk hastadır, alametleri çıktı. Zaten hasta biliyoruz, bunları mı alıyorsun yoksa tablo anlamsız? Yani hasta kötü gözüküyor ama tahliller normal mesela. Da mı sıvı alıyorsunuz?
Şöyle yani hastanın kliniğiyle laboratuvar uyumluysa sıvı alıyoruz veya bazen kliniğe uyumlu oluyor, laboratuvar uyumsuz oluyor, arada kalıyoruz. O bizim aldığımız eklem içerisinden iğneyle bir sıvı alıyoruz. Sıvının rengi, akışkanlığı bize oldukça yol gösteriyor. Artı bunu çeşitli boyama yöntemleriyle kültür dediğimiz ya da gram boyama dediğimiz yöntemlerle mikrobu direkt üretmeye çalışıyoruz ki aslında olayı en çok bize tanı koydurmada yardımcı olan tetkik kültür ama her zaman tabii mikrobik bir durum olmasına rağmen yani septik artrit teşhisi kesin olsa bile her zaman bu mikropları üretmek söz konusu olmayabiliyor. Dolayısıyla bu septik artrit tanısını koymak bir bütün şeklinde değerlendirilebilir.
Ama hekimin kanaati tek başına da yeterli diyorsunuz.
Bazen öyle oluyor ki biz direkt yani hastanın kliniğini görüp anlattığı şeylerden, muayenesinden direkt septik artrit de diyebiliyoruz. Arada kalıp böyle kültürler, kan tetkikler, ultrasonlar deyip birçok tetkik yaptıktan sonra da bu
aynı
sonuca
noktaya geldiğimizde
aynı noktaya geldiğimiz olabiliyor. Açıkçası tanısı biraz daha zor çünkü bu bir acil durumdur aslında. Eklem kıkırdağı çok hızlı bir şekilde mikrobik enfeksiyonlardan çok hızlı bir şekilde etkilenir. Saatler önemlidir bunda.
Tahrip olur ve kalıcı sekel bırakır.
Tahrip olur, kalıcı kıkırdak hasarı ve uzun dönemde eklemde çıkık, kireçlenme ve hatta bazen sepsis dediğimiz yani eklemdeki sıvının kana karışmasıyla hayatı tehdit eden durumlara kadar varabiliyor. Dolayısıyla bu ortopedik aciller arasında ilk sırada neredeyse.
Hatta ortak konumuz hem de.
Evet, ortak konumuz. Bu yüzden biz hasta yani ekleminde ağrısıyla gelen her hastayı aynı zamanda septik artrit midir diye ayrıntılı bir şekilde tetkik ederiz.
Peki bu eklemden sıvı alma hani tecrübeli bir el yapıyorsa herhangi bir problem teşkil eder mi?
Yok, steril şartlarda aldıktan sonra sonuçta kolay bir işlemdir. Yani çocuk tabii bu iğneyle eklemden alındığı için biraz tedirgin olabilir ama Yani şüphe durumunda da kesinlikle alınması gerekir.
Ben hekim olarak bakıyorum ya, 1000 tane yandan bulgu, 1000 tane indirekt tahlille uğraşacağıma, yaptın ettin zaten baş sonu 10 dakika süren bir işlem değil. Yani sterilizasyonunu ve hastayı kaldırmasını dahil etseniz işlemin kendi ne kadar süre? 30 saniye midir?
30 saniye.
Yani diyorum hani hastayı yatırıp pozisyon alması dahil 10 dakika ama çıktığı zaman muhtemelen enjektördeki sıvıyı havaya kaldırıp bakıp tanıyı koyuyorsunuz belki de.
Yani bize gerçekten en çok yardımcı olan şeylerden bir tanesi o ama sonuçta bir girişimsel bir işlem. Çocuğu bir kere rahatsız edici bir durum. Artı enfeksiyonun kaynağı olabilirsiniz. Yani ne kadar steril şartlarda olursa olsun sonuçta eklem içerisine bir yabancı bir cismi sokuyorsunuz.
Hastanın yüzünü kurtarmaya gidiyorsunuz.
Bazen yani. Eklem iltihabı yokken siz eklem iltihabına yol açabilirsiniz ama tabii bu çok çok çok nadir olan bir ihtimal. Dolayısıyla en ufak şüphe varsa, ki çoğu zaman da biz bunu yaparız, eklemden eklem sıvısını almak gerektiğini düşünürüz.
Peki eklem sıvısını aldınız. İltihabi şey çıktı, hastalık çıktı, septik artrit çıktı. Hastaneye yatırmak gerekiyor mu?
Tabii bu hastaları yatırmak gerekiyor ve çoğunlukla kültür almaz bu hastaları en kısa zamanda ameliyata alırız. Yani bu eklemdeki iltihabın boşaltılması gerekir. Bazı ekoller hani iltihabı ameliyathan değil de işte yıkama dediğimiz yöntemlerle de
bu kısmı ben de bilmiyorum Abdullah Hocam. Şimdi bu hastaları genelde ortopedi servisi yatırıp takip ettiği için. Tabii. Baktığınız septik artrit yani küçük bir ameliyat mı yapıyorsunuz aslında?
Küçük bir ameliyat yapıyoruz.
Abse boşaltmak gibi bir şey yani.
Onun gibi bir şey. Diz içerisindeki o iltihabı dokuyu çıkartıyoruz. Boşaltıyoruz ve bol yıkamayla eklemi tertemiz hale getirmemiz gerekiyor ki.
Ama ondan sonra yine uzun dönem antibiyotik kullandırıyorsunuz.
En az 3 hafta tabii antibiyotik bunları da kullanmak gerekiyor. Hmm. Yani onda damar yoluyla ya da kas yoluyla yani ağızdan antibiyotikler de çok fazla fayda ettiğini söyleyenler de var. Bunu 2 haftasında işte damardan verip 1 haftasını ağızdan antibiyotikle devam ettirenler olduğu gibi tamamını damardan yani antibiyotikle devam ettirenler.
Bayağı ciddi bir şey yaptı hocam. Biz alışkınız işte tenosinovit görmeye, geçit tenosinovit görmeye. Biz yazıyoruz ibuprofeni, yolluyoruz üzerinde. Çok güzel oluyor bizim için işte.
Evet ama tabii her zaman böyle davranmamak lazım.
Peki Abdullah Hocam, programımızın ilk kısmının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Abdullah Demirtaş. Kendisi de çocuklarda sık görülen ortopedik problemlerin hani siz kıymetli dinleyenlerimizi ilgilendirecek kısmından bahsetmek istedik. Aksamayla gelen çocukta neler düşünülmeli diye. En sık ama en basitlerinden bahsettik. En sonda işte kısaca bir septik artrite girdik ama ikinci kısımda biraz daha hayati önemi hayız hastalıklardan bahsedeceğiz inşallah. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu ortopedi uzmanı Doçent Doktor Abdullah Demirtaş. Abdullah Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki programımızda çocuklarda sık görülen ortopedik problemlerden, hastalıklardan değil, problemlerden bahsediyor idik. Abdullah Hocam ilk kısımda aksayan çocuk, topallayan çocuk, yürüme problemi yaşayan çocuk diye başladık. Daha çok iltihabi hastalıklarından bahsettik ama hep eklemden bahsettik. Eklemi oluşturan şey kemiklerin yüzeyleri neticede Abdullah Hocam bir manada. Bu kemiklerin de iltihabı var mı? İltihaplanır mı? Bunlar da aksama yapar mı?
Elbette ki aksayan çocuklardaki akla gelmesi gereken sebeplerden bir tanesi de aslında osteomiyelit dediğimiz kemik iltihabıdır. Bu çok Allah'tan yine çok sık görünmeyen bir şeydir. Çünkü baş etmesi bazen çok zor olan bir durumdur. Burada kemiğin ekleme yakın bölgelerinde genellikle ağrı, ısı artışı, sıcaklık gibi, şişlik gibi şikayetlerle hasta bize gelir. Ağrı biraz daha şiddetlidir. Ve bu hastaları yine yani biraz önce bahsettiğimiz septik artritten farklı olarak bazen mesela septik artrit diye gireriz, her şey iyi yolunda görülür ama hemen yakındaki aslında problem septik artrit değildir deriz, biraz içimiz rahatlar ama aslında problem hemen yakındaki ekleme yakın kemiklerdeki iltihaptır ve o eklemden aldığımız mesela biraz önceki sıvıda hiçbir şey olmadığını görmemize rağmen hastanın şikayetleri devam eder. Araştırmaya devam ettikçe biz bunu kemikteki iltihaptan kaynaklanabiliyoruz.
Devam ettikçe derken ikinci basamak ne hocam? Şimdi o aşamada herhalde ultrason çok yol göstermeyecek. Ultrason... Kan tahlilleri bozuk, iltihap var. Septik artritte de olur, osteomiyelitte de olur. Ateş ikisinde de olur. Eklem hareket kısmında ikisinde de olur. Eklemi ekarte ettik şimdi.
Kemiği ekarte etmek için aslında MR bizim için çok yardımcı bir yöntem. Ama bu çocuklarda çok küçük çocuklarda MR almak zor oluyor.
Hareketsiz duracak.
Yani biraz yani kan tahlilleri, röntgenler ilk 10 gün bize çok fazla bulgu vermiyor. Ama 10 günden sonra kemik iltihabı olduğu zaman, yani kemik iltihabı 10. günden sonra kabaca bize röntgen, basit röntgen filmleri de fikir verebiliyor.
Ha, düz filmle bile.
Düz filmle bile evet 10. günden
peki,
sonra.
Peki daha mı ciddi osteomiyelit, daha mı çok yeterli?
Şöyle yani septik artrit erken tanı koyulduğu zaman sekel dediğimiz yani kalıcı bir hasar bırakmaz uygun tedavi aldığı zaman ama kemik iltihabı dediğimiz bir durum yine erken tedavi çok önemlidir bunda da. Hasta işte gerekir bazen ilk 24 saatte yakalarsak direkt antibiyotik tedavisi damardan ya da kalçadan yani intramüsküler kaslardan yapılarak antibiyotik tedavisi yeterli olabilir. Ama 24 saatten fazla zamanda yakalandıysa eğer bunun teşhisi onda da yine cerrahi olarak boşaltmak gerekiyor. Buradaki ikisinde de durum aynı yani bu aşamaya kadar. Septik artritte de osteomiyelitte de erken tedavi önemli. Septik artrit erken tedaviden sonra tamamen bitebilir işi. Kür olabilir yani sekel durum dediğimiz kalıcı durum kalıcı hasar bırakmaz. Osteomiyelitin ise ne zaman yeniden aktive olacağını hiç bilemeyiz. Her şey yolunda giderken bir çocuk 10 yıl sonra aynı bölgede kemik iltihabıyla bize tekrar gelebilir. Yani hatta...
Peki altayadan bir sebebi var mı Abdullah Hocam? Niye durduk yerde
yani kemik iltihabı olsun? Yani mikrop aslında orada bir çeşit uykuya dalıyor yani.
Peki ilk seferi niye? Yani bu kemikte doğuştan bir kist mi var, bir problem mi var? Yani sistemik bir hastalık bunu yapıyor. Niye? Şu çocuk osteomiyelit oluyor da diğerleri olmuyor.
Ya tabii ki bazı yatkınlık oluşturan faktörler vardır. Mesela işte bu immün sistemi, bağışık sistemi yetersiz olanlarda... Bazı kan hastalıklarında, orak hücreli anemi gibi bazı hastalıklarda yatkınlık vardır ama hiçbir şey olmadan da bu kemik iltihabını görebiliyoruz ve tamamen tedavi ettik. Her şey yolunda dediğimiz hasta 10 yıl sonra bile ben işte tekrar aynı şikayetlere acile gittiğinde 10 yıl önce de aynı şey çocuk
deyince,
işte deyip
hemen film çekiliyor.
Evet deyip hikayesinde aynı şeyi verebiliyor bize. Yani aynı durumdan bahsedebiliyor. O yüzden yani hızlı tedavi, kalıcı tedavi ama her şey bununla maalesef bitmiyor. Uyanık olmakta fayda var.
Peki tedavi antibiyotik mi? Başka bir şey gerekiyor mu?
İşte bahsettiğim gibi ilk 24 saatte yakalanırsa çocuk hastalarda bunlar sadece...
Değil mi Abdullah Hocam bizde?
Zor gerçekten. Yani kemik iltihabı birazcık daha...
Ben o hikayenin nasıl yazılacağını bildiğim için aile gelmez, gelse doktor ciddiye almaz. Doktor ciddiye alsa ciddi tedavi vermek için biraz ayak sürür. Yani bu böyle yapıyor. Biz de böyle yapıyoruz. Hemen en kötüsü aklımıza geliyor ama yani çok böyle göze batan bir şey yoksa önce bir kolay tedaviyle başlıyoruz işlere.
Evet, evet.
O da yani çoğunlukla çocuğun menfaatini oluyor ama bazen de süre kaybetmiş oluyoruz.
Şöyle yani. Oluyor bazen şimdi mesela bir hani enfeksiyon, kan tahlilleri enfeksiyonu falan düşündürüyor. Kafadan bir antibiyotik veriliyor.
O da tabloyu yarım yamalak baskılıyor.
Aslında yarım yamalak baskılıyor. Ondan sonra alınacak işte kültürlerden mikrobu üretemiyoruz yani. Böyle gerçekten tam
unutun, kültür 12'den, zaten gitti.
Tam 12'den vuracak. Yani mikrobu tam 12'den vurabilecekken mikrobun adını bile koyamıyoruz. Dolayısıyla
kitaptan okuduğumuzda şey
yapıyoruz. Evet, kitaptan okuduğumuzda sık görülen mikroplar şunlardır bilgisiyle hareket ediyoruz ki bu da bazen yeterli olmayabiliyor ve süreci ve hastada
uzatıyor.
Uzattık ve hastada yani sorunların tekrarlayıcı bir şekilde karşımıza çıkması.
Bir de ister istemez ciddi yatak istirahati gerekiyor burada. Yani siz demeseniz hasta kalkamıyor zaten ayağa.
Evet, evet.
Hastane yatışları var.
Tabii ki. Yani hem hastaya psikolojik hem fiziksel hem de ekonomik açıdan yani gereksiz antibiyotik kullanma biz birçok hastalıkta olduğu gibi kendi ortopedik hastalıklarda da görüyoruz ne kadar büyük problemlere yol açabildiğini.
Aynen öyle. Şimdi Abdullah Hocam bir başka boyutu işin. Burada benim açıkçası ortopedi stajı zamandan kalma en sevdiğim konu budur. Çünkü hiç böyle pratiği falan olmayan düz ezberlenecek bir konudur bu. Lek kalve pertes. Evet. Ama bu tabii birçok... arkadaşı olan bir hastalık, birçok üyesi olan bir hastalık grubu aslında. Çocukluk çağında daha çok gözüküyorlar. Birçok eklemin mikropsuz iltihabı mı diyelim?
Aslında lek kalve pertes hastalığı kalçaya mahsus bir
ama
hastalık.
Ama mesela işte Oscut Schlatter'de aynı patolojide olabilir.
Aha, benzer mekanizmayla oluşabiliyor. Yani bunların spesifik ismi...
O bölgenin beslenme evet. Bozuklukları aslında.
Yani orada sorun bir şekilde o kalçaya eklemini besleyen damarlardaki... dolaşımın yetersizliği yani orayı besleyen kıkırdağı besleyen dolaşım bir şekilde bozuluyor ve kalçada işte erime, çökme.
Yani şöyle kemik besinsiz ve şekersiz ve oksijensiz mi kalıyor?
Evet öyle diyebiliriz.
Ve sonra da çürüyor yani.
Sonra da çürüyor maalesef. Tabii her hastada değil yani bu hastalar genellikle 3-12 yaş grubundaki hastalar. Hastalık ne kadar erken yakalanırsa mesela 4 yaşında yakalanan bir çocuğun gidişatıyla 10 yaşında yakalanan gidişatı bir olmuyor. Erken yakalanan hastalarda neredeyse tamamen sekelsiz yani kalıcı hasarsız bir şekilde süreç atlatabilirken yaş ilerledikçe bu hastaların aksaması, kısalığı, işte uzun dönemdeki ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrıları.
Neden oluyor hocam? Altta yatan bir sebep var mı?
Birçok sebebi var aslında ama açıkçası hiçbir tanesi kesin kanıtlanmış şeyler değil bunlar. Bazı işte ilaçlar suçlanmış işte kortizon türü ilaçlar, bazı kan hastalıkları. İşte orak hücreli anemidir yani kanı dolaşımı tıkayacak boyutlarda kan hastalıkları var. Yine bazı yani çocuklarda tabii alkol kullanması söz konusu değil ama ben bunun erişkinlerde de ayrı bir formu var. Alkol kullananlarda yine görülebiliyor. Yani birçok sebebi var ama hiçbir tanesi hakkında şudur henüz diyemiyoruz. Pertesi.
Bir gün çocuk topallamaya başlıyor.
Evet, bir gün çocuk topallamayla geliyor.
Bir ayırt edici özellik var mı? Kalça ağrısı mı yapıyor mesela?
Kalça ağrısı yapıyor ama bazen bunlar dize vuran, yani böyle uyluğun iç kısmında kalça ağrısı olmaksızın uyluğun iç kısmında dize vuran ağrı şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bunlar bazen tek taraflı, bazen çift taraflı olabiliyor. Genellikle bunlarda ateş yok. Kan tahlilleri bize bir fikir vermiyor. Normal geliyor bunlar. Bunların tanısında genellikle biz radyografiyle, işte röntgende.
Orada kayda değer bir şey gözüküyor.
Orada röntgende de bazen erken evrelerde bir şey göremiyoruz aslında bakarsanız. Ki erken evreler en değerli evreler aslında.
Peki bu arada çocuk ciddi ağrım var diyor. Siz de bakıyorsunuz bir şey yok. Ne yapacağız?
Bir şey yok. Yani işte bütün şeyleri, yani diğer tanıları bir kere ekart etmeye çalışıyor. Yani ilter, mikrobik bir iltihap var mı? Toksik sinovit mi? İşte tümör var mı? Bunları ekart ettikten sonra yaş grubu uygunsa, hele de bir erkek çocuksa ki hipertensif dediğimiz hastalık en çok erkeklerde daha çok görüyoruz. Ateş yok, kan tahlilleri normal, röntgen belli belirsiz bulgular varsa biz bu pertes olabilir diye takibe alıyoruz bu hastaları. 6-12 haftalık aralıklarla takibe alıyoruz.
Akut takip dönemde tedavi vermiyor muyuz?
Ya yani şöyle istirahat. Önemli olan burada hastanın ağrısını kesmek. İstirahatta, yatak istirahatını alıyoruz bu hastaları. Bazen cilt traksiyon dediğimiz ayağın altından bir ağırlıkla kalça
çekiyoruz
rahatlatmak için. Kimileri buna ortezler var. Dışarıdan böyle hareket açıklığını korumak için ortez dediğimiz ekstra cihazlarla bu dönemi atlatanlar olabiliyor. Ama genellikle bu akut alevli dönem atlatılıyor. Ve bu bir süreç aslında. Yani bu 2 yıla varan bir süreç bu hastalık. Yani bir anda oldu bitti değil. Ataklar şeklinde birbirinin devamı şeklinde bir hastalık. İlk zamanlarda ağrıyla kendini belli ediyor. İlerleyen aylarda işte 4. 5. aydan sonra ağrı azalıyor. Hastada topallama, kısalığa bağlı topallama şeklinde kendini daha çok gösteriyor.
Kalıcı mı bunlar peki?
Dediğim gibi yani erken yaşlar 4 yaşındaki 6 yaşına kadar olan hastalarda çoğunlukla kalıcı değil ama 10 yaşında da yakalandıysa da çoğunlukla maalesef kalıcı hastalık şeklinde problemlere yol açabiliyor. Uzun dönemde de bunlar eklem çökmeleriyle karşımıza geldiği için işte eklem uyumsuzluğu oluyor. Kalçası kireçlenebiliyor bu hastaların ve ağrılı ileride protez için aday hastalar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Pertes hastalığı.
Peki şimdi Abdullah Hocam pertes de bırakmışken hoş, ben pertesi sizi daha çok ilgilendireceğini zannediyordum işin doğrusu ama cerrahi kısım çok yok anladığım kadarıyla.
Şöyle perteste kalçanın uyumu önemli. Çok fazla cerrahi, eski yıllarda daha sık cerrahi yapılmış aslında. Çok fazla cihaz kullanılmış ama son zamanlarda burada hareket açıklığını koruyabiliyorsanız, kalçanın uyumu varsa sadece ağrı kesici ilaçlar, yani nonsteroid dediğimiz antiinflamatör dediğimiz ilaçlar, istirahat öneriyoruz. Ama kalçanın uyumu bozuksa, yani kalça bir top yuva ilişkisi vardır kalçada, bu uyumda bir bozulma varsa, kalça çıkmaya doğru meyilliyse femur başı dediğimiz top şeklindeki kısmı çatısını, yani yuvayı örtecek, yuvanın femur başındaki örtümünü sağlamak için bazı ameliyatlar yapıyoruz.
Yani bunlar çok direkt birebir bir tedavi değil aslında.
Değil. Sadece uyumsuz olan kalçaları daha fazla kireçlenme olduğu için bu hastalara yani uyumlu bir eklem oluşturmak ve bunun için de çatı ameliyatları ya da işte varizasyon dediğimiz işte şekil bozukluklarını düzeltici ameliyatlar yapılabiliyor ama bu da hastanın yaşına ve kliniğine göre değişiyor. Çok sık yaptığımız hastalar ameliyatlar değil açıkçası. Bunları çoğunlukla kendi seyrine bırakıyoruz. En azından ayrı tanılarda yer alması açısından da önemli bir hastalık.
Peki. Şimdi Abdullah Hocam tahmin ediyorum ki bir ortopedicinin konuşmayı ve uğraşmayı en sevmediği hastalık grubudur. Romatizmal hastalıklar.
Doğru
klinikte
maalesef.
Klinikte en çok kafanızı karıştıran, belki gelen sizde ilgisiz hastaların %90'ının bulunduğu grup ve neticede sizin hiçbir şey yapmadığınız, sonuç olarak bu hasta olsa olsa romatizmaldir deyip işte imkan varsa romatoloğa, yoksa dahiliyeciye, yoksa fizik tedavi gönderdiğiniz hastalık grubu. Bunların da tamamı bacak ağrısı ve topallamayla geliyor muhtemelen.
Doğru. Yani hasta yakınları çoğunlukla tabii kalçasında ya da dizinde bir ağrı olunca ilk akla gelen branş ortopedi oluyor çoğunlukla.
Doğrudur.
Bize bu hastalar geliyorlar tabii romatizmal bir hastalık olduğunu bilmeden. Bu da aksamanın bir sebebi gerçekten de. Burada genellikle yalnız birkaç eklem birlikte tutuluyor. Bunlarda işte sistemik bazı ek bulgular olabiliyor. Mesela cildinde, vücudun değişik yerlerinde değişik lezyonlar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar bizi tanı koymada oldukça yardımcı. Yine dediğim gibi birkaç eklemde olması, sabah katılıkları, sertlikleri olması. Bunlar bize acaba...
Bunları çok güzel anlatsanız da ilk dakikada nelersiniz, o kolay da. Bir de bunların güzel ifade edilemediğini düşünün.
İşte ailenin de tamamen iletişime bağlı yani. Çocuk zaten bir şey anlatamıyor da. Hı-hı. Eğer aile çocuğu takip etmişse... ilgili bir aile ise çoğunlukla yardımcı oluyor aslında.
Çünkü mesela hikayeyi güzel anlatsanız en çok ne olur? İşte akut romatizmal ateş, beta mikrobunun yaptığı boğaz iltihaplarından sonra gelen eklem iltihabı, gezici poliartrittir, çok bilinir. Bugün sağ diz işler, yarın sol bilek işler mesela. Bunu böyle söylese siz de muhtemelen bir kan tahlili bile istemeden arkadaş senin yerin burası değil, sen çocuk hekimine gitmedisin dersiniz rahatlıkla, ama bu çocuğun her yeri şişiyor dendiğinde veya sanki eskiler hiç olmamış gibi düşünüp sadece bugün diz işte dizi için geldik deyince her yer başka bir mecraya kayıyor.
İşte hasta yakını ifade etmese de sorular sorarak bunları bulmak da bizim vazifemiz aslında.
Tabii bunun gibi kan hastalıkları da aslında sizi ilgilendirmeyen ama en çok sizin başınızı artan hastalıklar.
Evet, yani bunlardan bazıları çok ciddi boyutlarda soruna yol açabiliyor. Örneğin size programımızın başında bahsettiniz, lösemi mesela eklemlerde tutulum yapabiliyor. Yine işte orak hücreli anemi dediğimiz eritrositlerin şekil bozuklukları.
Onlar hadi başka sebeplerle çok kolay tanı alıyor çok şükür. Bizim korkumuz lösemi. Yani ilk bulgu topallamayla tabii gelir. İlk bulgu gece bacak ağrısı ile gelir. Şunu demişken Abdullah Hocam bu arada hani bize üniversitede ısrarla öğretirlerdi. Bizim de işimize gelmez, hala kabul etmeyiz ama büyüme ağrısı diye bir şey var mıdır yok mudur?
Ya, büyüme ağrısı aslında vardır. Yani büyüme çekirdekleri çocuklarda kapanana kadar vücutta değişik eklemlerde büyüme ağrısı dediğimiz şeyler olabiliyor. Yani bu büyüme çekirdekleri 18-20 yaşlarda çoğunluğu kapanmış olur ama mesela dirsekteki olekron dediğimiz kemiğin büyüme çekirdeği 15-16 yaşında kapanır. 16 yaşından sonra dirsek ağrısı geliyorsa mesela buna büyüme ağrısı çok fazla demeyiz ama dizinde sıklıkla bize en çok diz ağrısı şeklinde gelir bu hastalar. Hı hı. Yani 18-20 yaşına kadar diğer bütün nedenler ekarte edildiyse bunda büyüme ağrısı şeklinde tanılar koyulabiliyor. Ama tabii önemli olan bunu demek kolay bir şey değil. Yani peki, bunu diğer bütün faktörleri eledikten sonra ancak büyüme ağrısı diye tanı koymak lazım. Çoğu zaman da maalesef bir şey bulunamıyor. Adı belli
işte,
değil.
İşte adı konsun.
Adı konsun aslında diye hastalarda bir tanı bekliyorlar. Aslında ciddi bir şey yok ama bir tanı bekliyor, tanı gerekiyor.
O zaman büyüme ağrısı diyelim.
Ona büyüme ağrısı dediğimiz durumlarda oluyor ama yine dediğim gibi bunu demek için diğer bütün ciddi problemleri ekart etmek gerekiyor.
Ciddi problem dediğiniz en önce tümörler akla geliyor Abdullah Hocam.
Tabii tümörlerde Allah'tan daha az sıklıkla karşılaştığımız aksamanın diğer bir sebebi. Ama mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Bunlar iyi huylu tümörler olabileceği gibi bazen Allah korusun kötü huylu tümörler de aksamaya sebep olabiliyor.
Ama bir de bunun iki boyutu var. Bir, ilgilenen organın tümörü, yani kemiğin, bacakta bir kemiğin tümörü tamam. Ama lösemi gibi alakasız bir organın tümörü de, yani kan kanseri
tabii,
de aynı şekilde
tabii, mutabı tabii yapabiliyor. Tabii ki ama biz hani ortopedistler olarak daha çok böyle işte osteotostoma ya da işte osteokondrom dediğimiz
kemik... Ayrıca özellikleri ne yaptı hocam? Bazıları gece ağrısı yapıyordu, bazıları aspirine duyarlı mıydı?
Evet, yani mesela şey, osteotostoma dediğimiz tipik bir lezyondur. Çocuklarda sık görülür, 5-20 yaş arasındaki insanlarda. Bunlar daha çok gece ağrısı yapar ve aspirin dediğimiz, yani aspirinin de içerisinde bulunduğu nonsteroid antiinflamatuar ilaç grubuna tipik olarak yanıt verir.
Düşünün bir tümör ağrısı çok basit bir herkesçe düzeliyor.
Evet ama
hasta
tabii bunlar
olarak doktora gelmiyor.
Bunlar tabii iyi huylu tümörler için geçerli. Bir de kötü huylu tümörler vardı ki bunlarda ağrı kesiciler genellikle yetersiz kalır. Bu yetersiz kalması da bize acaba bu kötü huylu bir şey mi olur diye de uyanmamız.
Bir test yapılmış oluyor
yani
aslında.
Evet aynen öyle. Bu tümörlerde tabii gece ağrısı, istirahat ağrısı, yani normalde bir travmatik bir hastada sıklıkla koşup gezerken yani
hareketle
artan ağrı olurken bunlarda istirahatte bile ağrı olması da bize tümör olmasın diye uyanık olmamızı sağlayan durumlardır.
Tümörlerde öncelikle görüntüleme yöntemleri mi tercih ediliyor tanı
koyarken? Yani tabii tanı koyarken hastanın yine her zamanki gibi hikayesi önemli. İşte bazen bunlar beraberinde kilo kaybı, ateş, hafif bir...
Genel durum bozukluğu. Küçük,
evet, genel durum bozukluğu gibi, iştahsızlık gibi sistemik bulgularla da gelebilir. Bunun haricinde hastalar şüphelendikten sonra film çekiyoruz tabii. Basit önce röntgenlerle başlıyoruz. Röntgenlerde çoğu kemik tümörü röntgende gözükür. İyi ya da kötü huylu olduğuna dair de bize bayağı bir fikir verir aslında.
Öncelikle cerrahi mi düşünüyor? Radyoterapi, kemoterapi var mı?
Yok. Yani tümörün şekline göre iyi huylu bir tümördür. Mesela osteokondrom dediğimiz bir tümördür. Bu hastayı sadece takip etmek, basit ağrı kesicileri takip etmek yeterli olabilirken işte osteosarkom dediğimiz Allah korusun kötü huylu tümörlerde sık yani diğerlerine göre sıklığı az da olsa görebiliyoruz. Onda ise tümörün kendisinin tamamını çıkartmak yeterli olmaz. Etraftaki yumuşak dokuları da çıkartmak gerekir. Yani sağlam alandan. Hatta bazen bacağı bile yani durumuna göre, şiddetine göre, tutulumun şiddetine göre komple bacağını, o eklemini çıkartmak da gerekebiliyor. Tabi bunlara ek olarak cerrahi haricinde ışın tedavisi, radyoterapi ya da kemoterapi dediğimiz ek tedavilere ihtiyaç olabiliyor.
Peki Abdullah Hocam, şimdi programımızın sonuna geldik ama bir konuya gelemedik bir türlü aslında. Belki en önce geleceğimiz konu buydu. Çocuk ortopedisi deyince kalça çıkıkları idi. Şimdi aksayarak giden çocuklarda omurga ve bacaklarla ilgili problem, kalça eklemiyle ilgili problemler de bunu yapar. Herhalde en sık görülen de kalça çıkığıdır.
Evet. Ya kalça çıkığı günümüzde nispeten sıklığı azaldı. Bu bir avantaj ama her şeye rağmen.
Ama burada başarının çoğu biz de tahmin ediyorum çocuk hekimi olarak. Hem uyandık artık, farkındayız. Ultrason istiyoruz, muayene ediyoruz.
Doğru. Sizleri tebrik ediyoruz bu arada. burada dediğim gibi erken tanı koyulduktan sonra çoğu zaman zaten hasta yürüme aşamasına gelmeden topallama önlenmiş oluyor. Ama eğer erken tanı koyulamadıysa bu çocukla yürümeyle beraber aksamaya, topallamaya başlıyorlar. Bazen işte ördekvari yürüyüş dediğimiz tipik yürüyüş şeklinde karşımıza gelebiliyorlar. Çıkık olan tarafta kısalık, hareket kısıtlılığı.
Orası şeklinde biraz yukarı doğru kaymış oluyor.
Evet,
zaten. Hareket kısıtlığı da görülebiliyor. Topu yuvasını ıskalamış gibi.
Evet, ya bu da aşama aşama işte. Yani topun yuvadan yuva içerisinde ama biraz dışa doğru taştığı durumlar olabildiği gibi tamamen yuvadan çıktığı durumlar şeklinde olabiliyor ama topallama aşamasına gelmesi için çoğunlukla hastada yuvadan çıkarak gelmiş olduğunu görüyoruz.
Ama 18 aylık bir çocuk da topallayarak gelebiliyor bu şeyde.
İşte onların tanısını koymak gerçekten yani ilk yürüme aşaması olduğu için yani 12-13 aylıktan itibaren zaten yürümeye başlıyor. Topallamayı da denebilir. Normal yürüyüşün bir değişik varyantı da olabilir. Onu ancak muayeneyle röntgen...
Paytak ve ördekvari yürüyüş, bir bacakta kısalık,
evet,
varsa...
Evet, kısalık, hareket kısalık.
Ama herhalde en önemlisi ailede böyle bir hikaye varsa da...
Tabii ailesinde olanlarda, kız çocuklarında, ilk doğum olanlarda, işte gebeliğinde oligohidroaminoz dediğimiz
sıvının
az olduğu durumlarda, bazı genetik hastalıklarda eşlik edebiliyor. Önemli olan akla getirmek, hastanın muayene edilmesi ve basit bir yöntemle, görüntüleme yöntemiyle tanısını koymak oldukça kolay.
Peki, Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program kanalımız ortopedi uzmanı doçent doktor Abdullah Demirtaş'tı. Kendisiyle özel ilgi olan çocuk ortopedisiyle ilgili konulardan bahsetmeye çalıştık. Faydalı olduğunu ümit ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.